Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını sizin için portföy yönetim şirketlerimizle her hafta konuşuyoruz. Bu haftaki sponsor yayınımızın konuğu da Yapı Kredi portföy yöneticileri. Bizimle Ümit Bey, Okan Bey uzun zamandır birlikte oluyorlar. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ümit Bey, Yapı Kredi portföy satış, pazarlama ve yatırım danışmanlığı genel müdür yardımcısı. Okan Bey de hisse senedi, kıymetli madenler ve girişim sermayesi yatırım fonları genel müdür yardımcısı. Kendilerine ben öncelikle hoş geldiniz diyorum ve ilk sorumu Okan Bey'e yöneltmek istiyorum. Okan Bey, şimdi malum 2 haftadır dünyanın gündeminde bankacılık krizi var. Ve bununla birlikte de dün çok beklenen Fed toplantısı gerçekleştirildi. Fed'in faiz kararını aldık. Sonrasında Powell'ın konuşmasını izledik. Şimdi burada aslında piyasaları pek de şaşırtmadılar. 25 bas puanlık bir arttırım oldu. Belki durması Fed'in piyasaları panikletebilirdi. Çünkü işte acaba Fed de bankacılık krizinin büyümesinden korkuyor mu diye bir izlenim yaratabilirdi. O nedenle hani 25 bas puan biraz makul olarak karşılandı. Ve aslında karar metnine baktığımız zaman birazcık Fed'in güvercin bir tona geçtiğini görüyoruz. Özellikle bir ifade, süregelen faiz indirimleri ifadesinin çıktığını, bunun yerine gerek görülürse işte ek faiz artırımlarına gidilebilir gibi bir ifade kullanıldığını gördük. Bunun arkasından Powell'ın yaptığı konuşma ise buna göre biraz daha şahindi. Özellikle de işte piyasalar faiz kararından sonra biraz yükseldi hisse senedi piyasaları. Fakat Fed'in faiz indirimi baz senaryomuzda yok demesiyle beraber bir anda hisse senetleri aşağı doğru geldi. Burayı birazcık olumsuz algıladılar. Bir de tabii metinde bankacılık krizi de geçiyordu. Yani bir paragraf olarak vardı. Powell da şöyle bir cümle sarf etti. Bu cümle de aslında bu konuyu çok önemsediklerini gösteriyor. Diyor ki bankacılık sektöründe yaşanan bu gelişmeler sıkı kredi koşullarını ileride getirebilir ve bu da ekonomi üzerinde hani olumsuz etkiler yaratabilir. Hani bunu öngörüyoruz diyor. Şimdi benim sorum aslında bu daha sıkı kredi koşulları bankacılık sektörüyle ilgili yaşanacak olan bu gelişmelerin arkasında acaba Fed'in faiz artırımlarının yerine geçebilir mi ileriki dönemde? Ne dersiniz?
Evet, aslında Serra Hanım çok güzel özetlediniz. Kafalar biraz karıştı dünkü özellikle Fed toplantısından sonra. İsterseniz bir bankacılık kriziyle başlayalım. Sonra toplantıya geçebiliriz. Toplantının sonuçlarına. Aslında hem Amerika'da hem Avrupa'da Credit Suisse ile beraber bir bankacılık tedirginliği yaşandı ve yaşanıyor hala. Ki ben bunları ikisini birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Biraz ikisi ayrı vakalar gibi değerlendirebiliriz. Şimdi özellikle Amerika tarafına bakacak olursak bu iş bu Silicon Valley Bank'ın biliyorsunuz zor durumda düşmesiyle başladı, patlak verdi ve arkasından birkaç banka daha benzer koşullarda kendini buldu. Bunu şöyle aslında özetleyebiliriz. Biraz daha ben buradaki krizi tam bir bankacılık ve sistemi zorlayacak, riske atacak ve öyle bir krize dönüştürecek bir kriz diye henüz düşünmüyorum. Bunun altındaki nedenlerden özellikle birincisi de bu bankaların gerçekten tematik bankalar olması şu aşamada. Hani sizin de bildiğiniz gibi özellikle bu startup şirketlerini destekleyen, o bölgelerde özellikle de faaliyet gösteren bir takım şirketlere yatırım yapan ve bunlarda tabii ki çok ciddi anlamlarda zararlar oluşabildiği gibi bunların da bankalara yansımasını gördük. Burada da bunun sonucunda da bankalar zor durumda düştüklerinde ellerindeki bono kıymetlerini keşe çevirmek zorunda kaldılar ki bu süreçte bunun için maalesef hiç uygun bir zaman değildi. Çünkü faizlerin çok arttığı bir dönemde bu bono faizlerinin ciddi anlamda bankalara bir taraftan da zarar verdiğini gördük. Yani aslında tetikleyici olan bankaların kendi iş kollarındaki uğradığı zararlar olmakla beraber bunun üzerine bir de faiz taşıdıkları bono portföylerinin nakde çevrilmesinden dolayı çevirmek zorunda kalmalarından dolayı bir de bir zarar eklenince işler biraz büyüdü tabii ki. Ama şu aşamada bunun gerçekten bu çekinceleri var. O da şu anda benzer açıklamalar yapmakla beraber eğer bu işin büyümemesi ve hani genel bir bankacılık sistematik bir risk yaratmaması için de zaten bütün araçları ve gerekeni bütün araçları kullanacaklarını ve gerekeni de yapacaklarını da belirttiler. Bu aslında bu hani sonradan da geleceğimiz nokta aslında bir nevi biraz piyasayı da tedirgin etti. Çünkü hani acaba olay göründüğü kadar basit ya da hani kolay atlatılabilir değil mi sorusu uyandı kafalarda. Şimdi diğer taraftan Credit Suisse olayı tamamen farklı ki onu zaten çok belli bir süredir biraz zorluklar yaşayan bir bankaydı. Şimdi bu mevcut koşullarda o da hani bir şekilde bu merge işleriyle beraber UBS'le beraber onu şimdilik bir tarafa bırakacağız gibi görünüyor Avrupa tarafında. Şimdi tekrar Amerika'ya gelecek olursak bu süreç tabii ki Fed'in de bir takım önlemler almasını gerektirdi ve biraz aslında zor durumda da bıraktı Fed'i. Çünkü sonuç olarak hala birinci önceliği Fed'in enflasyonla mücadeleyken ve dolayısıyla hani faiz arttırımları ne kadar yavaşlama bundan sonra ivmesini kaybetse de devam edecek gibi görünürken birden şimdi kendini böyle bir durumda bulması ve aynı zamanda bunu iyi bir piyasaya sinyal vererek yönetmesi gerektiği ortamını doğurdu. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi ilk başta güvercin bir açıklama, güvercin gibi gelirken bu kararlar. Sonrasında aslında Powell'ın konuşmasında biz şunu gördük. Gerçekten Fed biraz buradan da çekiniyor olabilir. Şimdi bir nebze yanlış da mesaj vermemek için faizin arttırımlarını hemen kesmek istemedi. Bu sürecin devam ettiğini gösteriyor. Göstermek istedi hala enflasyonun birinci öncelik olduğunu. Ama diğer taraftan hani ne gerekiyorsa yaparız ifadesi ya da hani her türlü aracı kullanırız ifadesi biraz dediğim gibi piyasada bir soru işareti de kafalarda bıraktı. Bundan dolayı da zaten sizin de belirttiğiniz gibi ilk başta hisse senetleri bunu pozitif karşılarken sonra günü ciddi anlamda çıktığı noktadan da düşünürsek ciddi anlamda negatif kapattı. Bu sürecin biraz daha bu volatilitenin aslında özellikle hisse senetlerinde ve ona dayalı mesela hani burada kıymetli madenler ve özellikle altını da bunun içine katabiliriz. Biraz böyle oradaki volatiliteyi arttıracağını düşünüyoruz öncelikle. Belli bir süre daha devam edecek. Biz her ne kadar faiz artık arttırımlarının sonuna geldik. Bundan sonra Amerika'daki 10 yıllık faizlerle beraber hani düşmeye başlamasıyla beraber altının zaten ciddi anlamda bir harekete başladığını gördük. Yalnız bu son tedirginlik orada da biraz bir tedirginlik yarattı. Hisse senetleri aynı şekilde ama sonuç olarak belli bir noktada bizim görüşümüz bu sistematik risk haline dönüşmeyeceği bu konunun Amerika özelinde söylüyorum. Bu faiz arttırımlarının da aynen Fed'in önceden öngördüğü şekilde yavaş yani bir soft landing zaten Powell'ın da özellikle üstüne basarak benim hala bu konudaki inancım tam demesi yani yumuşak bir geçiş ve inişle bu sürecin tamamlanması planına katılıyoruz diyebilirim. Dolayısıyla buradan başlayacak olursak biraz hisse senetlerindeki volatilite devam etmekle beraber biz oradaki daha orta uzun vadedeki pozitif görüşümüzü koruyoruz. Biraz daha hani özellikle ikinci yarıda belki daha bunun doğru bir zamanlama olacağını düşünmekle beraber bu işin iyice hani netleşmesiyle beraber daha uygun bir zaman olacaktır belki ama buradaki dediğim gibi pozitif görüşümüzü koruyoruz ki aynı altında da özellikle artık faiz arttırımları hani bir nebze daha devam edecek olsa bile bundan sonraki sürecin yine de altın lehine işleyeceğini düşünüyoruz ve aynı zamanda dolar endeksindeki de düşüş yani 105'lerden 102'ye geldiğimiz yine altını biraz daha o konuda favor eden bir gösterge diye yorumlayabiliriz. Bir de sizin hani değindiğiniz şimdi faiz indirimleri bir taraftan beklenmeye bile başladı bu bankacılık kriziyle beraber. Hatta işte yanılmıyorsam Goldman'ın bir artık hani bu son bir kat gibi düşünülürken hatta faiz hani bundan sonra faiz arttırımı gelmez diye düşünürken Nomura'da tam tersi bir indir tam tersi demeyeyim. Onun daha da agresifi hatta bir faiz indirimi sürecinin de başlayacağını belirtti ama Ben özellikle de dünkü FED toplantısından sonra mevcut durumlarda böyle bir beklenti olacağını düşünmüyorum. Biraz daha sizin dediğiniz gibi bu sürecin bitmesiyle beraber biraz daha bankacılığa özellikle buradaki hep büyük bankalar için bu zamanda önlemler alındı ama daha küçük ölçekli, biliyorsunuz Amerika'da 4000'den fazla banka var. Yani daha küçük ölçekli bankalarda bu pek şu ana kadar hissedilmemişti. Biraz daha oraya regülasyonların da artacağını ve bir takım önlemler geleceğini düşünüyorum.
Evet, belki konsolidasyonlar bile olabilir mi acaba bilmiyorum ama.
Kesinlikle. Evet. Böyle bir süreç, yani ki buna hani benzerini çok daha büyük çaplısını biliyorsunuz 2008'de yaşadık. Hani normal bir bankacılık, mortgage kriziyle daha doğrusu başlayan. Burada tabii ki o kadar büyük ölçekli bir şey, bir durum söz konusu değil. Bazı birkaç tane gerçekten büyük pozisyon taşıyan banka olmakla beraber yine de sistematik bir risk yolu açmadan Fed'in gerekli önlemleri alacağını düşünüyoruz.
Evet. Ümit Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Okan çok güzel özetledi açıkçası. Benim fikirlerime de tercüman oldu desem yanlış olmayacaktır. Arada birkaç ben de ekleme yaparak en azından izleyicilerimize de bu bankacılık kriziyle ilgili, hatta belki artı bir deyip bize etkisi olur mu tarzında küçük bir giriş yapabiliriz. Okan Bey'in de söylediği gibi sonuçta Amerika'da batan 3 tane banka var. Ben daha önce bunlarla ilgili bir görüşümü belirtmiştim. Özellikle Signature ve Silvergate. Bu iki banka konsantrasyon riski yaşadı. Ondan önce hemen şunu söyleyeceğim. Bankaların dikkat etmesi gereken bazı riskler var. Temel ve teknik kavramlardır bunlar. Vade riskine dikkat etmesi gerekir. Faiz riskine dikkat etmesi gerekir. Likidite riskine dikkat etmesi gerekir. Ve counterparty dediğimiz karşı taraf riskine dikkat etmesi gerekir. Bankaların bilançolarını yönetirken. Fakat bu bahsettiğim iki banka, Silvergate ve Signature Bank, bunlar zaten kripto para borsasına yoğunlaşma riskini maalesef yönetememişler. Zaten orada işler kötü gittiğinde bilançolar bozulmuş ve batmışlar. Silikon Vadisi Bankası dediğimiz bankada diğer tarafta hem likidite riskini hem faiz hem de vade riskini yönetememiş. Kısa vadeli, ya yani kısaca anlatıyorum, kısa vadeli mevduatlar toplayarak işler iyi giderken oluk oluk akan mevduatlar bunlar ama sonuçta vadeleri 6 ay 1 sene. 6 aylık, 1 senelik fonlar buluyor ve sonrasında bunları uzun vadeli, özellikle 10 yıllık Amerikan tahvillerine yatırıyor. Siz 1 yıllık bir mevduat döndüğünde 10 yıllık bir enstrüman almışsanız, o enstrümanı bozmayacaksınız. Bu 1 yılın dönüşünde tekrar mevduatı döndürmeniz, çevirmeniz gerekir. Eğer ki size o mevduatı veren kişi, birey, kurum, her neyse aynı orandan bu mevduatı çevirmeye razı değilse sizin oranı yükseltmeniz gerekir. Bu sizin fonlama maliyetinizi artırır. Fonlama maliyeti artarken öbür tarafta satın almış olduğunuz kıymet, yani artık asetiniz diyoruz biz ona, 10 yıllık tahviller yükselen faiz ortamında değer kaybediyor. Dolayısıyla fonlamanızın maliyeti yükseliyor. Bunun karşılığında almış olduğunuz kıymetin değeri düşüyor. Sonrasında bir de banka hücumu başladığında, yani mevduat sahipleri bu bankanın durumu kötü, biz paramızı alalım şeklinde bir motivasyona sahip olduğunda hepsi birden bankaya gidiyor ve mevduatlarını çekmeye başlıyor. Yeni mevduat bulamıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Biraz önce Okan Bey'in de söylediği gibi kıymetleri bozmanız lazım. Ama sizin artık 100 dolarlık kıymetiniz yükselen faiz ortamında 80 dolar, 70 dolar, 60 dolar olmuş durumda. Ama 100 dolarlık mevduatı hala ödeyeceksiniz. Dolayısıyla faiz riskini, vade riskini ve likidite riskini, yani o mevduatları geri ödeyecek likiditeye sahip olmadığınız bu riskler yönetilmemiş ya da yönetilememiş. Dolayısıyla bu bankaların gidişi bu şekildeydi. Bunun Avrupa'ya yansıması, Credit Suisse, Okan Bey'in de aynı şekilde söylediği gibi. Sonuçta 17 milyarlık bir Coco Bond dediğimiz özel statülü bonoların bilançodan silinmesi şeklinde zaten sonuçlandı. Sonrasında da zaten UBS devreye girdi. Ama burada şunu unutmamak lazım. Fed kurumsal hafızasını kullanıyor. Avrupa Merkez Bankası aynı şekilde o kadar teyakkuzda ki bu tür durumlar olduğu anda hemen devreye giriyorlar. UBS tarafında, Credit Suisse tarafında da İsviçre Merkez Bankası zaten hazırda bekliyordu. Gerekli önlemleri ilk başlatan onlar oldu. Dolayısıyla tüm bunları ben niye anlattım? Ben de açıkçası herhangi bir global bankacılık krizinin söz konusu bile olmadığını düşünüyorum. Bunlar gelip geçici risklerdir. Powell'ın konuşmasında da evet, bankacılık krizi kredi koşullarına yansıyabilir. Burayı takip ediyoruz diyor. Burayı takip ediyoruz demesi bile aslında piyasa için çok destekleyici bir durum. Çünkü bu adamlar 2008'de olması gereken bütün senaryoları birebir yaşadılar, deneyimlediler, reçetelerini hazırladılar ve zaten olası kötü durumlar için, çok daha kötüleri için hazırlar. Bu daha yüzeysel bir kriz olduğu için zaten buna müdahaleleri de anında oldu ve sonrasında da zaten denetimleri de artırarak devam edecekler. Bunun bize yansıması nasıl olur şeklinde piyasada konuşmalar var. Sonuçta bizim de Türk bankalarımızda bildiğiniz gibi çok düşük faiz oranlarından taşınan TL bonolar var. Hazinenin ihraç etmiş olduğu iç borçlanma senetleri var. Yaklaşık 2 trilyon TL'ye yakın bir hazine iç borçlanma rakamı var. Bunun %77'si Türk bankalarında. Dolayısıyla zaten eskiden yabancı payı %25'lerdeydi. Bugün geldiğimiz noktada yanlış bilmiyorsam %1'lere gelmiş durumda. Dolayısıyla yabancı yatırımcı yok. Bankalar almak zorundalar. Çünkü zaten kendi bilançolarındaki ayarlamalar için kredi karşılığı teminat bulundurmak durumundalar. Bunun etkisi ne olur? Acaba bizde de bankalar aynı Amerika'da ya da Avrupa'daki bankalar gibi bir faiz artışında, yükselen faiz ortamında sıkıntıya düşerler mi şeklinde sorular geliyor. Ben buna da kesinlikle katılmıyorum. Zaten bununla ilgili çok güzel araştırmalar yapan ekonomistlerimiz, piyasa analistlerimiz var. Burada yapılan stres testler önemli. Yani faiz 5 puan, 500 bas puan ya da 10 puan, 1000 bas puan arttığı zaman bu bankaların toplam sektörün bilançosunun ne kadar bozulma olur şeklinde çok kıymetli analizler var. Ve bu stres testlerinin hepsinde Türk bankacılık sektörü minimum hasarla atlatıyor. Bu minimum hasar da öz sermayelerinin yaklaşık %10'u ile 15'ini kaybedeceği şeklinde bir sonuç veriyor. %15'in üzerinde sermayesinden yiyen Türk Bankası yok bu analizlerde. Dolayısıyla bu testler de yapıldığı için ve gerçekten bankacılık sistemi Türkiye'de çok iyi şekilde regüle edildiği için Okan Bey hisse senedi tarafından baktı. Evet çok kıymetli. Hisse senedi tarafında elbette bir volatilite olabilir kötü senaryolarda. Fakat bankacılık sektörü demek Türkiye'de tüm finans sektörü demek. Orada oluşacak bir krizin 2001'de nelere yol açtığını görmüştük. O durumun ya da benzerinin yakınından bile geçecek bir benzerinin ben olduğunu şu an için açıkçası görmüyorum.
Evet. Şimdi ben aslında yatırımcılarımız için şunu sormak istiyorum. Tüm bu anlattıklarınız uzunca bir zamandır volatil piyasaları yaşıyoruz ve aslında her şeyin de çok tadı kaçık gibi. Yani yatırımcılar açısından da baktığımda onların tarafından yani neyi alsak bir şey kazandırmıyor, bir anda düşüveriyor, hiçbir şey yükselmiyor. Hep bu serzenişleri duyuyoruz. Tabii ben burada hemen size şey sormak istiyorum. Yani bu önümüzdeki dönem için yatırımcılarımız ne yapabilirler? Burada varlık dağılımlarını nasıl acaba konumlandırmalılar? Risklerini aşağı çekebilmek için neler yapabilmeliler? Çünkü çok da hani riskli bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Ben burada hani bir varlık dağılımı ve yatırım fonu anlamında sizin görüşlerinizi rica edeceğim.
Okan Bey. Tabii şimdi hemen ondan önce ben de senin söylediklerine kesinlikle bankacılık konusunda yani bizim içerideki bankacılık sistemi üzerinde katıldığımı belirteyim. Buradaki tek çekincemiz nedir ki ben öyle bir duruma yol açacağını şu anki gelişmelerini hiç düşünmüyorum. Sonuç olarak bankaların durumları bizim hala ellerinde ciddi bir bono portföyü taşıyor olmalarına rağmen ve faizlerin de ciddi anlamda aşağıda olmasına rağmen bankacılık sisteminde bir problem gözükmüyor. Lakin aynı şekilde yurt dışındaki asıl zaten kötü giden işlerde bir de bu hani bank run dediğimiz insanların bankalara koşup mevduatlarını bozdurma üzere bir yığılması tabii ki onları zor duruma soktu. Şimdi burada bankaların bono portföylerini yakın zamanda ya da kısa vadede ellerinden çıkartmak gibi bir yükümlülüğü gözükmüyor. Ve öyle bir duruma yol açacak bir durum da gözükmüyor Türkiye bankacılık sisteminde. Ve bankalar ne kadar şu anda aldıkları faizler bundan sonra belki yukarıya gitme olasılığına rağmen sonuçta aldıkları fiyatlardan değerleyecekleri için bankalarda bunu aslında biz bilançolarında bunun çok bir ciddi bir zarar olarak görmeyeceğiz ya da bir zarar olarak bile görmeyeceğiz şu aşamada. Ha karlılıklarda azalmalar olacak tabii ki çünkü yerine artık böyle bir enstrüman koyamıyor olacaklar ama bir zarara uğratacak bir durum onları piyasada satmak zorunda kalmadıktan sonra olacağını düşünmüyoruz. Şimdilik böyle bir durumda söz konusu değil. Şimdi buradan geçecek olursak neler yapılmalı? Biraz daha şu aşamada seçim öncesinde tabii ki özellikle yurt içinde bir iki noktada biz çok rahatız diyebilirim. Bunlardan birincisi TL bonolarda TL bonaların şu an aşamada alım için uygun olmadığını düşünüyorum. Neden?
Çok TL, net olduğumuz TL bonaların, dokunmayın dediğimiz.
Evet, TL bonolar şu anda alım için uygun bir seviyede değil. Yani sonuç olarak önümüzde bir seçim var. Belki ekonomik politikalar değişecek. Belki farklı bir modele geçeceğiz. Bir normalleşme süreci yaşanacak. Dolayısıyla faiz arttırımları gelebilir. Bir taraftan kur baskısı var. Dolayısıyla TL bonoyu bir tarafa bırakıyoruz şu aşamada. Ama diğer taraftan yabancı yani Eurobond'larda da son derece olumluyuz. Burada bunun da iki bir nedeni var. Bir cidden gerçekten seviye olarak hala Türkiye'nin CDS geldiği noktada daha çok yol olduğunu düşünüyoruz. Özellikle seçim sonrasında bir normal ekonomik politikalarla beraber buraya bir yabancı girişinin olabileceğini de düşünüyoruz. Beklentiler dahilinde. Dolayısıyla burada Eurobond'lara ciddi bir özellikle ya hem yabancı hem yurt dışı tarafta bir ilgi olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hani en içimizin rahat olduğu aset ya da varlıklardan bir tanesi Eurobond'lar. Onu sayabilirim. Yurt içi hisseye gelecek olursak da burada biraz daha seçim öncesi bir hani bir bant hareketi görebiliriz Serra Hanım. Yani çok ciddi bir ne bir rally ne de ciddi bir hani sell-off'la karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Biraz daha belki hani sektör ve şirketler bazında seçici olmakta fayda var. Dolayısıyla bunu ciddi anlamda yatırımcıların performansı iyi olan yatırım fonları aracılığıyla bunları yakalayabileceğini de düşünüyorum çok rahat bir şekilde. Çünkü biraz daha buralarda dinamik olmamız gereken bir süreç bu en azından seçime kadar. Ama diğer taraftan da orta uzun vadede hisse senetleri içinde pozitif olduğumuzu da belirtelim. Yurt içinden bahsediyorum. Dolayısıyla hani kendi bireysel hisse senedi yatırım yapmak isteyen kişiler de yavaş yavaş yani herhangi bir pozisyonları da yoksa da bunları yavaş yavaş buradan başlayabilirler. Hatta arttırmaya yavaş yavaş geçebilirler diye düşünüyorum. Ama çok acele de etmeden. Yurt dışına gelecek olursak yani yurt dışında aslında elimizde şöyle bir tool var. Altın şu aşamada sanki böyle bir diğer aset enstrümanlarla biraz ayrılıyor gibi geliyor bana. Hem Türkiye açısından düşünürsek bir hani bir kur güvencesi size sağlıyor. Diğer taraftan da altının gerçekten hem şu anki FED ve Amerika'da yaşanan süreçten dolayı biraz dolar endeksinin geri gelmesi artı bir şekilde bu artık faiz arttırma sürecinin sona erip faizlerin aşağı illa faiz indirimi olmasına gerek yok. Piyasa faizinden bahsediyorum. Amerika 10 yıllıkları faizlerinin ve diğer daha uzun vadelerin yavaş yavaş geri gelmesiyle beraber altının biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu içerideki yatırımcıya hem altın bazında hem de kura karşı kendini bir nebze korumak açısından olumlu bir yatırım aracı olarak düşünebiliriz bunu. Dediğim gibi hisse senetleri için yurt dışında da aslında yurt içine benzer bir şey söyleyeceğim. Bence yılın özellikle ikinci yarısında daha doğrusu biz öyle düşünüyoruz. İkinci yarısında hisse senetlerinde ciddi bir potansiyel olduğunu ve ikinci yarıda bunu daha net göreceğimizi düşünüyorum. Ama hani şu aşamada da yavaş yavaş bu tam zamanlamayı kestirmek ya da yapmak çok bilmek çok zor olmakla beraber biraz daha yurt dışı hisse senetlerine de aynı şekilde buradan yavaş yavaş girişler olabilir ve biraz ya da taşıyanlar için de biraz daha arttırmak söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
Evet, zaten aslında şunu da söylemek lazım izleyicilerimize. Hani biz burada böyle 2-3 günlük, 1 haftalık getirilerden veya bekleme sürelerinden de bahsetmiyoruz. Çünkü buralarda hani bu dönemlerde siz şimdiden almaya başlayıp hani maliyetleri düşürmek açısından ama belli bir süre içerisinde, kısa bir dönem içerisinde burada aşağı yönlü hareketler görebilirsiniz. Ama hep zaten yatırım fonları içinde özellikle konuşurken biz orta ve uzun vadedeki getirilerden bahsediyoruz. Bunu da belki dikkate almaları iyi olur değil mi Okan Bey?
Kesinlikle.
Evet. Yani alıp çünkü sonradan düştü gene aldık bak hani iki gün sonra böyle bir şey hani gelebiliyor. Geri dönüş gelebiliyor.
Zaten ısrarla hani yavaş yavaş bunlara başlamak ya da bu süreci götürmekten kastettim. Bu asetler geri gelse bile tekrar almaya devam ediyor olmamız gerekiyor. Zaten hani ciddi anlamda biz bir satış beklemiyoruz dememizin altında da bu neden yatıyor. Ben volatilite bir bant hareketinde yukarıda belki bir buna bir nebze yakalanabilirsiniz ama aşağı yani tekrar almanız sizin aynı zamanda maliyetinizi de düşürecektir. Ve hani burada en çok korkacağımız ciddi anlamda bir satış gelmesidir. Şu aşamada da öyle bir durum söz konusu değil. Hem yurt içi hem yurt dışı için söyleyebiliriz bunu hisse senedi özelinde.
Evet, Ümit Bey size verelim.
Ben de hemen burada biraz ürünlerden girmek istiyorum. Zaten Okan gayet güzel piyasa beklentilerimizi kendi beklentileriyle birlikte birleştirerek anlattı. Hisse senedi dedik, TL hisse senedi dedik. Yani daha önce izleyenler zaten beni biliyorlardır. Ben özellikle ağzıma pelesenk olmuştur. Yani bu tarz yatırımlar yaptığınızda orta uzun vade düşünüyor olmanız lazım. %3-5 aşağıya geldiği zaman bakmayın. Ekleyebiliyorsanız bir parça daha alım ekleyin ve ondan sonrasında dediğim gibi orta ve uzun vade bakın. Şimdi TL hisse tarafındaki uzun vadedeki, orta vadedeki olumlu görüşümüzü zaten Okan söyledi. Bununla ilgili ne yapabiliriz dendiğinde mesela hisse senetlerinde yapı kredi portföyün özellikle bir çözüm var. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Koç iştirak fonu. Koç iştirak fonu, Koç iştirak fonu. Bu fon sizin aldığınız, satın aldığınız 100 TL'lik fon tutarını Koç şirketlerine, Tüpraş, Aygaz, işte Arçelik, Yapı Kredi bunlara bölüyor ve siz parça parça bu hisse senetlerini alıp orta uzun vadeli yatırımcı oluyorsunuz. Bu şekilde uzun vadede zaten sizin hisse senetleri tarafında olumlu olduğunuz bir yerde hem güvenli liman algısı yaratacak hem de gerçekten iyi şirketlere yatırım yaparak hisselerini almış olacağınızı düşündürecek bir hisse senedi fonu bu. Dolayısıyla mutlaka kenarda durması lazım. Bankacılık tarafında da bir miktar olumluyuz biz. Yani kötümser senaryoları bir miktar kenara ayıkladıktan sonra, bertaraf ettikten sonra Yapı Kredi'deki bankacılık sektörü hisse senedi fonu da en azından orta uzun vadede düşünmesi gereken bir fon diye düşünüyorum. Keza altın. Yatırımcılara siz de hep söylüyorsunuz biliyorum. Ben de defalarca söyledim. Altın yatırımcısı ara ara şunu söylüyor bana. Dolarım var, doları mı tutayım yoksa altın mı alayım? Altın aldığınızda arka planda sizin 100 TL ile satın almış olduğunuz altını düşünün, bu işlemi düşünün. Arka planda bir işlem daha gerçekleşir. Sizin 100 TL'niz önce dolara döner ve o dolarla gider ons bazında altın satın alırsınız. Dolayısıyla altının ons bazında dolara karşı değerlenmesi demek hem oradan para kazanırsınız hem de dolar TL'de bir gelişme olursa, yukarı yönlü bir hareket olursa para kazanırsınız. Aşağı yönlü olursa da aynı şekilde para kaybı söz konusu olur. Dolayısıyla altın yatırımı aslında döviz bazında bir yatırımdır. Aynı zamanda koruma da sağlar. TL hisse senedi portföyünüz varsa onun yanına bir miktarda koruyucu nitelikte varlık koymak mantıklıdır. Eurobond fonu da keza aynı mantıkta çalışmaktadır. Dolayısıyla altın ve Eurobond döviz bazında portföyünüzü zenginleştirirken aynı zamanda da koruma sağlayacaktır. Altın fonu, Yapı Kredi'nin altın fonunu zaten izleyicilerimiz muhtemelen biliyordur. Sektörün en büyük altın fonudur. Normal altın almaktansa içinde değerleme de olduğu için, yani bazı getiri sağlayacak enstrümanlar da olduğu için, artı stopajı da sıfır olduğu için yatırımcısına oldukça cazip avantajlar sağlamaktadır. Keza Eurobond dedi mesela Okan, aynı şekilde Eurobond'u gidip Eurobond satın almaktansa Eurobond'lara yatırım yapan, örneğin Yapı Kredi'nin Eurobond fonuna yatırımınızı yaptığınızda otomatikman zaten o fon sizin adınıza bütün işlemleri gerçekleştirir ve siz bir Eurobond yatırımcısı olursunuz. Hem dövizdeki hareketten, olası bir hareketten, hem de faizlerde olası bir iyileşmeden yararlanırsınız. Dolayısıyla portföyümüze neleri koyduk? Eurobond koyduk, altın koyduk, TL hisse koyduk ve belki de en azından bizim bir süredir söylediğimiz, Okan'ın da az önce desteklediği yabancı hisse senetlerinden oluşan, örneğin YAY var bizde, yabancı teknoloji hisse senetleri fonu. Bunlardan güzel bir portföy oluşturularak orta uzun vadede gerçekten beklenebilir ve bunun meyvelerini de gerçekten yenebileceğini düşünüyorum ben şahsen.
Ben burada hemen siz demin vergi avantajı dediniz. İzleyicilerimiz de çok merak ediyorlar. Sizin de öngörünüzü merak ediyorum ben. 30 Haziran'da vergi avantajı normalde bitecek fonlarda. Ne dersiniz? Uzatırlar mı acaba?
Ben cevap vereyim. Buna ben şahsen açık seçimle ilişkilendiriliyor bu. Ben açıkçası çok fazla ilişkilendirmiyorum. Seçimin sonucu her ne olursa olsun sonrasında uygulanacak olan ekonomi politikaları, buna elbette ki vergi politikası da kapsıyor, bir anda değişmeyecektir. Dolayısıyla 30 Haziran'da ben bunun bir anda bıçak gibi kesilerek sonlandırılmasını beklemem. Bazı gelişmeler, iyileştirmeler, yine altını çizerek söylüyorum, mevcut durum devam etse de, yeni bir düzen gelse de bazı şeyler kademeli olarak değiştirilebilir. Sene sonunda ne olur diye sorarsanız mesela orada bir soru işaretim söz konusu olabilir ama ben açıkçası Haziran sonunda bunun bir anda kesilmesini beklemem. Zaten bu bildiğiniz gibi Sonuçta sizin satın aldığınız zamanı mutlaka belirliyor. Siz kanun geçerliyken satın aldığınızda fon sizde yaşadığı sürece zaten stopajdan muaf olacak. Dolayısıyla 30 Haziran'da iptal bile olsa siz 29'unda aldığınızda 3 sene 5 sene bile tutsanız stopajdan muaf olacaksınız.
Evet, böyle bir avantaj var. Çok çok teşekkür ediyorum Okan Bey, Ümit Bey verdiğiniz bilgiler için.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Değerli görüşler, evet. Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.